Ayrım 31.
Derneğin kurucuları arasında Maxim Radinson, Edgar Morin de varmış. Bunlar ne biçim Marksistler? Bunlar benim Türkiye Kürtleriyle, Türkiye Kürtleri diyorum, Barzani bana Şeyh Sabah kadar uzak. Geliştirdiğim sevgi ilişkisini geliştirebilecekler mi? Sahici ve bireysel hayatları örenlerle çakışabilir mi? Bu ne biçim bir oyun? Aman Tanrım, Kürtleri kıskanıyorum. Aklıma bir şarkı düşüyor. Kıskanırım seni ben, kıskanırım batılı entelden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Ülkesiz bir halk tanımı bana Azrael Zengvili hatırlatıyor. Ülkesiz bir halk için halksız bir ülke sloganının mucidi Siyonist Zengvili. Buna içerliyorum. Gücüme gidiyor. Şiran nasıl ülkesiz olur? Kime benzetmeye çalışıyorlar bunlar bizi? Topraklarında İsrail'i ağırlamak zorunda bırakılan Filistinlilere mi? Öyleyse Kürtler kim? Siyonistler mi? Ah ihtiyar usta, ne kadar haklısın. Hiç kimse bir entelektüel kadar bilgelikten uzak olamaz. Lafazanlıklarından ve lafazanlığın gücünden nefret ediyorum. İnsanlığın yaşam serüvenini kırpan, şablonlara sokan tanımlamalardan nefret ediyorum. Parçaların hayatiyetini öldürüyorlar. Parçaların, yani komşularımızla oluşturduğumuz bütünün. Paraları, yayın evleri, televizyon istasyonları var onların. Her oluşumu onlar açıklıyor, onlar takdim ediyor. Binali, Sartır Kürtlerden yana diye övünürken beni ezip geçiyor. Cemil Meriç, Maxim Radinson çevirisinin, Batı'yı büyüleyen İslam, ön sözünde Radinson kitaplarından geniş ölçüde faydalandığım bir üstad diyor. İslam'ı öğrenmek için Meriç bile cami avlusundaki kör dilencinin paslı teneke tasına metelik atmamış. Fransız Orta Doğu sosyoloğuna başvurursa Kendall ne yapsın? Yarım asırdır İslamiyet üzerinde çalışmaktaydı dediği üstad Radinson malumatını bilgiye çevirebilseydi, İslamiyet'le olan ilişkisinin üstelik eski bir Marksist olarak bizimle çakışması gerektiğini idrak etmez miydi? Benim hakkımda uzman olan biri nasıl oluyor da benden bu kadar habersiz olabiliyor? Nasıl oluyor da sürgüt haksızlığa uğruyorum? Ama anlıyorum, o tuzu kuru bir entel. Hayatına kelimelerle anlam katıyor. Meriç haklı, kavga insanla kader arasında değil artık. İnsanla kelime arasında. Memduh amcanın kaderini de, çırnaklı melonun kaderini de kelimeler belirliyor. Kelimeler bu defa Nezan Kendall'ın kelimeleri. 1949 doğumlu bir adam Kendall. Sen gerçekten İsa'dan 604 yıl önce doğduysan, senden 2400 yıl daha büyük. Nükleer fizikçiymiş, yani bilim çağının bir ürünü. Bilimsel olan her şeye hayran. Entelektüel güce hayran. Halkının müziğini bile Rus şarkiyatçısı Minorski, her Kürt bir şairdir der diye övüyor. Sartre'a, Bitlis'e menigirane, menigirane, devore levük devoreyi. Bitlis'te Beş Minare türküsü, yazanın notu. Dinlettiğini duyar gibi oluyorum. Mahremiyetime tecavüz edilmişçesine mahcubum. Anakronizm değil mi diye Thomas Kuhn'un, Karl Popper'ın yüzyılında. Kendall anakronizm değil mi? Öyle tabii, ama unutma, dünyanın bu bölgesinde biz bilim çağını daha yeni yeni keşfediyoruz. Şablonlar bizi inanamayacağın kadar rahatlatıyor. Şablonlar ve kurallar. Öte yandan oryantaller olarak hala dizlerimiz titriyor. Hiçbir şeyimize Batı jürisinden geçirmeden sahip çıkamıyoruz. Varlığımızı da onlar tescil ediyor. Sadece var olmaktan gelen güzelliklerimizi de. Yoksa adamcağız Fransa Kürdistan Derneği'ni neden Simon de Beauvoir'la kursun? Sizi de yakaladılar diye italikliyorum Binali'ye. Nerval'ı, Flaubert'i, Lamartin'i, Maurice Barres'ı, Fransa sömürgeciliğinin keşif kollarını hatırlıyorum. Çalışabileceğimiz elit entelektüel bir zümreyi nasıl meydana getirebileceğiz diyordu. Barres, kökünden koparılmamış, kendi ölçüleri içinde gelişmesini sürdüren, aile gelenekleri içinde yaşayan, ve böylece bizimle yerli yığınlar arasında bir bağ görevini yüklenebilecek doğulları nereden bulacağız? Bizim gelenekteki politikamızın tavsiye edilebilecek şeklini oluşturacak anlaşmalar ve bağlantılar arasındaki akrabalıkları nasıl kuracağız? Bu yabancı halkların arasında kendi ulusal kaderinin geleceği adına bizim zihin gücümüzle bir arada olma zevkini uyandırmamız gerekir. Yapmışlardı işte. Kendall, Bowyer'in zihin gücüyle bir arada olmanın zevkini yaşıyor. Entelektüel iktidarı paylaşmanın keyfini çıkarıyor. Rahmetli babamın güzel sesi ve geniş bir edebi kültürü vardı. 15. yüzyıl klasik Kürt şairi Melaya Cizri'nin tüm divanını ezbere bilirdi ve aile sohbetlerinde, dost meclislerinde bize hem klasik gazel ve kasidelerini hem de halkımızın günlük yaşantısını, sevinç, özlem ve acılarını dile getiren türküleri söylerdi. Demesine bakılırsa gerçekten de kökünden koparılmamış aile gelenekleri içinde yaşayan biriydi. Bir hazineydi. Nezan Kendall. Fransızlar mal bulmuş mağribi gibi sevinmiş olmalılar. Ortak noktaları herhalde Cizri sevgisi değildi diye düşünüyordum. Gönül olamayacağı için akıl yani şablon birliği olmak zorunda. Öyle aşinayım ki Batı ürünü şablonlara, hatırlarsın Arap şairlerinin kitabına bakmış, daha fotoğraflarından ne tür mısralar döktürebileceklerini söylemiştim. Viva la Muerte, sayfa 65, yazanın notu. Kapaktaki siyah beyaz resim, karlı dağlar, taş tarla ortasında yapayalnız bir peşmerge. Melali söylüyor ve piyango yine kadersiz Mustafa Kemal Paşa'ya çıkıyor. Garibi önce ışık renkli saçları, şimşek bakışları ile canlı bir alev etmiş. Yeleleri alevden bir ata bindirip Zeus misali yüce dağlar aşırtmıştık. Sonra sarı burjuva paşalığı ile Fatih arasında bir yerlerde bocalamıştı. Daha sonra bir de halife katili, Mason ve Yahudi. Olduğu ortaya çıkınca defteri dürüldü sanmıştım. Ama gördüm ki daha başına gelecekler varmış. Sıradan bir üçüncü dünya despotu buyurmuş Nezan. Ah ama oryantalistlere taş çıkartan bir belagat bu üçüncü dünya tanımı. Despotlarımız bile olağan, oysa onların Hitler'i, Mussolini'si, Franco'su, efendim Stalin'i yanında bizimkilerin esamesi okunur mu? Hangi doğu ülkesi bir Hitler çıkardı? Faşizmin mucitleri kimler? Ama telmih yerini buluyor. Beyaz adam, Avrupalı, müdahale edip ülkeyi bu pisliklerden kurtarmalı. Yüreğim burkuluyor. Binali, sevgili Binali, sana bütün bir oryantalist düzenlemeyi nasıl anlatayım? Kipling'den Chateaubriand'a uzanan fesatlığı nasıl anlatayım? Okusan okuyamazsın, anlatsam dinlemezsin. Kaderi benimle, kelimeleri onlarla paylaşıyor Kendall. Kemalizm üzerinde bazı düşünceler diye başlıyor. Yüzyılın başında imparatorlukta Türk kelimesi kaba saba köylülere tahsis edilmiş aşağılayıcı bir göndermeydi diye sürdürüyor. Türkçülük tehlikeli ve aşırı bir akım olarak görülüyordu imparatorlukta milliyetçi akımlar. Osmanlılık bilincini tehdit etmesin diye Türk kelimesi aforoz edilmişti. Küstah ve saldırgan daha büyük Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkmasını sağlayan arka plan, Türklere karşı duyulan bu köklü nefrettir. Türkçülük ancak Kemalistler muzaffer olunca, yeni devletin resmi ideolojisi haline gelince saygı gördü. Türklerin acısını çektikleri nefret ve aşağılanma, Türk olmayanlara karşı üstünlük ve nefrete dönüştü. Resmi bir Türk ideoloğu olan Tekin Alp, daha en başından itibaren Kemalizmin tek idealinin Türkçülük olduğunu açıklamıştı. Kürt halkının önüne dikilen işte bu fantastik, saldırgan, abartılı milliyetçiliktir. Kürtler Türkiye sınırları içinde yegane azınlık olduklarından Zenci, Yahudi, Çingene yani daha büyük Türk milliyetçiliğinin kendisini gösterebileceği ikinci sınıf ırk rolünün tek adaylarıydı. Türk halkının büyük uygar ve yiğit olduğu fikrini kanıtlamanın, Türkiye'deki tek büyük azınlık olan Kürtlerin vahşi ve ilkel oldukları şeklinde bir antitez geliştirmekten daha iyi bir yolu olabilir mi? Ankara hükümeti halkını pohpohlamak için Kürdistan'da sefere çıkmış askerlerinin kahramanlıklarından daha iyi bir şey bulabilir miydi? Herhalde bilim ve sanattaki başarılarıyla ya da Türk halkının yığınlarına sefil bir yoksulluk içinde, öşür, borç ve vergilerin yükü altında bitkisel hayat yaşatan, yozlaşmış burjuvazinin kontrolü altındaki ekonomiyle övünemezdi. Kendisini gösterme aşamasında Türk milliyetçiliğinin bir militarizm ihtiyacı vardı. Ulusal militarizmin Kürdistan'a yapılan sömürgeci seferberlik yıllarında bıraktığı izler öylesine derindir ki bugün halen Türk siyasi ve toplumsal yaşamında hissedilirler. Türk milliyetçilerinin savaşlara ihtiyaçları vardı. Ama komşu ülkeler ya İngiliz-Fransız himayesi altındaydılar ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği gibi güçlüydüler. Böylece savaşlar onların yerine provokasyon, tehcir ya da kasti asimilasyon yoluyla Kürt halkına empoze edildi. Bu sömürgeci stili savaşlar aynı zamanda Ankara hükümetinin komünist ve liberal muhalefeti ortadan kaldırmasına da yaradı. Kemalizm ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yurt dışında genellikle ilerici hatta ihtilalci olarak tanınır. Bu efsane 20 civarında oldukça vasat kitap. Lord Kinross'un Bir Ulusun Doğuşu ile Benoît Mekki'nin Mustafa Kemal ve Bir İmparatorluğun Ölümü hariç tarafından idame edilir. Efsane sosyalizmi yabancı bir ideoloji olduğu için sevmeyen ancak kapitalist olmayan adına üçüncü yol dedikleri ilerici bir görüntüye ihtiyacı olan çeşitli ve sıradan üçüncü dünya despotları ve hükümdarları için faydalı bir model ya da ilk örnek oluşturmuştur. Tekin Alp'in kitabına yazdığı ön söze bakılırsa eski Fransız cumhurbaşkanlarından Edouard Herriot da bu efsaneye kanmıştı. Akılcı bir plan doğrultusunda oluşmuş olması itibariyle bu Türk ihtilali özellikle özgündür. Zincirlenmemiş ihtiraslar, servet yıkımı, sınıflar ya da partiler arası kana susamış düşmanlıklar olmadı. Kemalizme sınıfsal yapısına ve siyasi sistemine daha yakından bakalım. Türk İstiklal Savaşı büyük ölçüde milliyetçi harbiyelilerle halk kitlelerinin arasını bulan eşrafa, toprak ağalarına, tüccarlara, fabrikatörlere ve meslek sahiplerine dayandı. Yeni yeni filizlenen bu Türk burjuvazisi yeni devleti kısa sürede 1922 İzmir İktisat Kongresi'nde denetimi altına aldı. Türk liderlerinin hiçbirisi uygulanacak sosyoekonomik doğru sistemin kapitalizm olduğunu tartışmıyordu. Bu bakımdan kapitalizmin en iyi şekilde nasıl geliştirilebileceğini, ülkeyi ilerletecek güçlü bir Türk burjuvazisinin nasıl yaratılacağını tartışmakla yetindiler. Bazıları ekonomik hayatın özel sektöre bırakılmasını, diğerleri devletin özel Türk burjuvazisinin güçsüz olması hasebiyle ekonominin bütününü kaldıramayacağını, bu bakımdan devlet sektörünün de şart olduğunu ileri sürdüler. 1923-1929'a kadar birinci, 1930-39 arası ikinci yol izlendi. Özel sektörün egemen olduğu dönemde generaller ve İstiklal Savaşı'nın diğer ileri gelenleri, şirket yöneticileri, bankerler ve ithalatçılar oldular. Birkaç diğer önemli isimle birlikte Mustafa Kemal kişisel olarak yatırdığı 250 bin Türk lirası, o zamanın parasıyla 6 milyon Fransız frangı ile Türkiye İş Bankası'nı kurdu. Bu Atatürk'ün tek ticari girişimi de değildir. Burada bir dipnot var. Onu da sağ olsun Sayın İsmail Cem lütfetmiş. Türkiye'de geri kalmışlığımızın oluşumu, Atatürk'ün kişisel servetinin dökümü, 15,472 hektar ekili alan, bir birahane, günde 30 bin litre su üreten iki mandra, iki yoğurt fabrikası, bir şaraphane, yıllık üretim 80 bin litre, lokantalar, kumarhaneler, gece kulüpleri ve 50 civarında bina. Kendal söylemeden edememiş. Bütün bunlar Mustafa Kemal tarafından ortaya atılan ve o zamandan beri Türk egemen sınıflarının her fırsatta tekrarladıkları imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz sloganına da ışık tutuyor. Vay be komprador Atatürk. Kendal devam ediyor. Önderlerinin ayak izlerinden giden eşraf, İstiklal Savaşı'nın önde gelen asker ve sivil bürokratları kendilerini çılgınca servet avcılığına attılar. 1929 Büyük Depresyonu çattığında Türkiye'de hem daha çok sayıda zengin hem de daha çok sayıda yoksul vardı. Devletçilik başladı. Devlet yollar açmaya, fabrikalar kurmaya koyuldu. Kemalist entelektüeller bu devletçilik dönemine devrim derler ki devrim hem ihtilal hem de inkılap anlamına gelir. Kemalist rejim sınıf ve imtiyazı reddettiğini söylüyordu. Ancak şehit edilen Kürtler bir yana, Anadolu köylüsünün kaderi tıpkı Osmanlı dönemindeki gibiydi. Tarım reformu yok, okul yok, ağır vergiler, toprak ağalarını ve tefecilerin kestikleri haraçlar. Efrenci takviminin kabulü, yeni bir fırsat sistemi, Avrupa giysileri, İsviçre medeni hukuku, İtalyan ceza hukuku, Fransız ceza usulü gibi. Atatürk reformlarının gerçek ağırlığı ancak bu arka plan ışığında ortaya çıkabilir. Bütün bu reformlar Batı tarafından küçük düşürüldüğünü hisseden ve Batılı burjuvazinin yaşam biçimini en küçük ayrıntısına kadar maymun gibi taklit etmek isteyen yeni Türk burjuvazisinin iştiyakleriyle çakışıyordu. Batılı burjuvazinin ruhu ve becerisi özümsenemiyorsa hiç değilse görüntü doğru olsun. 1924'te halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı Kemalistlerin giriştiği en çarpıcı eylemlerdi. Ancak şunu unutmamak gerekir ki cumhuriyetçi yeni rejimde Mustafa Kemal'in 19. yüzyılın başlangıcından beri herhangi bir Osmanlı sultanından daha fazla kişisel gücü vardı. İnsanların maddesel durumunu düzeltmek için hiçbir şey yapmayan bir rejim, dahası yaygın geleneklerine tokat atan bir rejim, alkış bekleyemezdi. Türk halkının çoğunluğu muhalefetini yeri geldikçe belirtti. Çok sayıda tarihçi ve gözlemci siyasi düzlemde Kemalist rejimin faşist olarak tanımlanabileceğini söylemiştir. Gerçekten de çarpıcı bir takım paraleller vardır. 1930'dan sonra Mustafa Kemal Atatürk ebedi şef olarak biliniyordu ki bu Führer ya da Duce'den farklı değildir. Onu izleyen İsmet Paşa kendisine milli şef dedirtti. İzleyen hükümetler liderin kaprislerine göre tayin edildi ve her durumda onun emirlerini yerine getirecek şekilde güçlendirildi. Türkiye'nin faşist güçlerle gittikçe daha açık bir biçimde flört etmeye başladığı 1936'dan itibaren Cumhurbaşkanı şef aynı zamanda parti genel başkanı. Başbakan parti başkan yardımcısı, İçişleri Bakanı ise parti genel sekreteriydi. Şehirlerde valiler partinin yerel örgütlerine başkanlık ettiler. Faşizmle başka akrabalıklar da vardır. Haziran 1936'da Türk hükümeti Mussolini'nin iş kanunlarını benimsedi. Devletin güvenliğini ve varlığını komünizm ve anarşi gibi yıkıcı akımlara karşı korumak üzere İtalya'dan alınan diğer iki yasa, grevleri ve işçi sendikalarını yasakladı. İşverenlere işçilerini günde 13 saat çalıştırma yetkisi verildi. Komünistler ve işçi liderleri tutuklandı. Ancak Kemalizmin, faşizmin sosyal tabanını teşkil eden küçük burjuva ve orta sınıfları yoktu. Bu nedenle embriyo boyutlarındaki Türk burjuvazisi ve yüksek bürokratların destekledikleri bir rejim olarak kaldı. Özde polise ve askere dayandı ve dolayısıyla burjuvazi diktatörlüğünün ilkel militarist bir çeşitlemesiydi. Eski günlerde Türk egemen sınıflarının Kürdistan'a böylesine ümitsizce yapışmalarının nedeni siyasiydi. Bölgede başta gelen bir güç olmak için gerekli beşeri ve doğal kaynaklara sahip büyük bir Türk devleti yaratmak istiyorlardı. Oysa bugün amaçları daha dünyevidir. Kürdistan onlara ucuz ve bol iş gücü sağlayan, çeşitli mineraller ve tarım ürünleri olan bir koloni. Aynı zamanda Türk imalatı ürünlerin özel avlanma bölgesidir. Türk hükümeti bu bölgeyi neye mal olursa olsun tutmak zorundadır. Kürdistan'ın ekonomik olarak sömürülmesi ve servetinin Türk metropollerine transferi kamu iktisadi teşekkülleri aracılığıyla gerçekleşir. Bazı solcu Türk aydınları Türkiye'nin kendisinin gelişmemiş bir ülke olması dolayısıyla kuramsal olarak sömürge sahibi olamayacağını söylerler. Bunu söylerken çok farklı iki sürece işaret eden sömürgecilik ile emperyalizm kavramları arasındaki ayrımı gözden kaçırıyorlar. Sömürgeciliğin emperyalist dönemde gözle görünür şekilde gelişmiş olmasına karşın emperyalizmden başka bir şeylerin de sonucu olabileceğini bilmez gibi davranıyorlar. Eskiden olduğu gibi bugün de Lenin anlamında sömürgecilik sadece emperyalist güçlerin ayrıcalığı değildir. Örneğin en az Türkiye kadar az gelişmiş ve en az Türkiye kadar emperyalistlerin egemenliği altında olan Portekiz'in çok yakın zamanlara kadar Angola, Mozambik ve Guyana-Bissau'da kolonileri vardı. Kürdistan'ın bir sömürge olmadığına dair iddiaların bir tanesi de Türk ve Kürt topraklarının coğrafi bitişikliğidir. Bu zaten çok tali bir unsur olup her halükarda sömürgeciliğin oldukça belirleyici bir veçhesidir. Rusya'ya bitişik olmalarına karşın Kafkaslar ve Kazakistan'da Çar İmparatorluğu'nun sömürgesi değiller miydi? Bugün Kürdistan'ın temel ve belirgin vasfı, zenginliklerinin sistematik olarak Türk metropollerinin lehine sağlıyor olmasıdır. Cumhuriyetin Kürt ve Türk bölgeleri arasındaki ortalama yaşam standartlarındaki büyük farklılık, iki bölge arasındaki kalkınmışlık farklılıklarının arttığının somut göstergesidir. Bu farklılıklar kapitalizmin bir ülkede yaratabileceği eşitsizliklerle açıklanamayacak kadar büyüktür. Metropol sömürge ilişkilerinin birebir ifadesidir. Türk Cumhuriyeti Kürtleri baskı altında tutacak mekanizmayı henüz kuruluş aşamasındayken yerleştirmiştir. İstiklal Savaşı sürecinde ortak ve kardeş ulus olduğu iddia edilen Kürtler, savaş sonunda varlıklarının bile reddedildiğini gördüler. Yetkililer Kürtlerin kimliğine ilişkin her şeyi sistematik olarak ortadan kaldırma yoluna gittiler. Kürtlerin Türk olduklarını iddia eden sözde dil ve tarih teorileri, Kürt varlığının yok edilmesinin gerekçeleri olarak sunuldu. Bu teorilerden resmi bir doktrin geliştirildi, okullarda, üniversitelerde, kışlalarda, gazetelerde, radyoda ve her türlü baskılı malzemede telkin edildi, propagandası yapıldı. Resmi ideolojiyi birazcık olsun sorgulamak çok sert bir biçimde cezalandırıldı. Bir Türk sosyoloğu İsmail Beşikçi'nin demesiyle Kürdüm demek idamla cezalandırılacak kadar iğrenç bir suçtu. Türk edebiyat tarihinin en önemli romancısı The Pilar ve Mehmet Mayhawk adlı eserleri 20'den fazla yabancı dile çevrilen Yaşar Kemal her fırsatta belirttiği gibi Kürttür. Şairler Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmet Arif ve dünya ünlüsü film yönetmeni Yılmaz Güney de Kürttür. Nesimi'den Ruhi Su'ya, Rahmi Saltuk'a, Türkiye'nin en önemli şarkıcıları, çoğu Şii olmak üzere, Kürttür. Binali gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Ben de kitabın arka sayfasına bakıyordum. Le Monde, Kürt entelektüellerinin kendileri hakkında konuşmalarına izin veren bir kitap. Büyük liyakatlarından birisi İran, Bağdat, Tahran ve Ankara gibi farklı rejimlerin Kürt politikalarını incelemek ve karşılaştırmak. Binali gözlerini dikmiş bakıyordu. Binali meydan okuyordu. Kendimi 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilecek bir ajan gibi gördüm. Ama bir an, sadece bir an, Le Monde her zamanki gibi piçlik ediyor bir tanem diye başladım. Görmüyor musun? Kürt entelektüeli Kendall, kendi tarihini değil benimkini yazıyor, beni takdim ediyor. Gerisini Binali'nin canını yakmamak için italikledim. Tıpkı Siyonistlerin Filistinlileri takdim ettikleri gibi. Bak, ben Batı Trakyalı bir Türk'üm. Ne Dersim'de ne Şeyh Said isyanında yaşamadım. Daha doğmamıştım. Yine de sana daha Türk'ü demişsem bir tanem kendimden ayırmamak için demiş olamaz mıyım? Hıyarca, aptalca. Gayri bilimsel belki ama benden, benim kardeşim, benim etim, benim kanım. Hangi sömürgeci sömürdüğünün kendisinden biri, bir akrabası, ırktaşı olduğunu kanıtlamak için böyle çırpınır? Dünyada başka bir örneği var mıdır? Ya alternatifi? Alternatifi nedir bir tanem? Kanında zenci kanı var der gibi insanları kaza çakmak mı? Mesela melezdir diye hayatını karartmak mı? Biz bunu Amerika'da görmedik mi? Almanya'da görmedik mi? Seni düşman mı belleseydim kardeşcağızım? Amerikan üniversitelerinde zenci hademelerle aynı asansöre binmeyen vespler gibi mi olsaydım kardeşcağızım? Şimdi muhtemelen diyeceksin ki ben niye sendenim de sen benden değilsin? Sen niye Ova Kürt'ü değilsin? Çünkü benim tarihim daha bir dokümente, bir tanem, daha bir aleni. Daha 1088'de Papa II. Urban'ın lanetlenmiş ırk diye haykırdığı Türk benim. Fransız dostlarına sor. Onlar bu nutkun ortaçağ Fransız edebiyatının en iyi örneklerinden olduğunu söyleyeceklerdir. O Frank ırkı, Allah'ın sevdiği ve seçtiği ırk. Kudüs yöresinden ve Konstantinopol'dan gelen elim raporlara göre lanetli bir ırk. Allah'tan bütünüyle uzak bir ırk, Hristiyanların topraklarını vahşice işgal etti.